Kitabın adı Hüzün. Dürbünümde 40 sene. Yazarı Ayşe Kulin. 12. ayrım. Çocukları yeni köye götürmekten vazgeçtim. Onları gittikleri yuvanın çok yakınındaki Narmanlı'ya, anneannemin evine götürmeye başladım. "Niye çocukları kendi evine götürmüyorsun kızım? Bahçen var, temiz hava alır çocuklar," diyen anneanneme, "yol uzun sürüyor, çocuklar yoruluyor," demiştim. Onları oyalamak için bir sürü kitap ve oyuncak taşımıştım anneannemin evine. "Kızım, salonu yine çocuk odası yapalım, ne dersin? İstedikleri gibi oynarlar geniş odada," demişti anneannem. Benim aileme verdiğim rahatsızlık hiç mi bitmeyecekti? "Yok anneanne, onlar hayatlarından memnun. Kocaman bir odada değil, annelerinin yanında oynamak istiyorlar," demiş, mani olmuştum evde yeni bir düzenlemeye. Ama sonra annem ve babam Ankara'dan İstanbul'a taşındılar. Evin odaları yeniden düzenlendi. Bu kez de annemin keyfine ve zevkine göre. Babam yeni kurulan İstanbul Nazım Planlama Dairesi'nden iş teklifi almıştı. Annem her ne kadar rüşvete çok açık bir müessese de bakalım bizimki ne kadar dayanacak kimseyle dalaşmadan diye endişelense de babamın çok keyif alarak yaptığı son işi oldu bu ve emekliliğine kadar Nazım Plan'da kaldı. Bu arada aylar geçiyor, karnım büyüyordu. Hiç bilmediğim, tanımadığım yeni şahitler gelmeye devam ediyordu duruşmalara. Ben adeta mazoşist bir duyguyla duruşmaların hepsine gitmeye devam ediyordum. İnsanlar ne kadar alçalabilir para için, menfaat için ya da sırf hatır için ne yalanlar atabilir, hepsini duymak, görmek, bilmek istiyordum. "Karnındaki çocuğa acımıyor musun? Bütün üzüntünü, kızgınlığını ona da geçiriyorsun," diyordu anneannem. "Gitme işte şu duruşmalara." Karnımdaki bebek eğer benim yaşadıklarımdan etkileniyorsa, o sırada memlekette yaşananlardan da etkileniyor olmalıydı. Sinirleri benim sinirlerim gibi gergindi ülkenin. Papa 6. Pol'ün Türkiye'yi ziyaretinde, Papa'nın Ayasofya'da dua etmesi üzerine olaylar çıkmıştı. Bir grup genç de sonradan aynı mekanda namaz kılmaya kalkışmış, olay büyümüştü. Kayseri Spor, Sivas Spor futbol maçında çıkan kavgada 40'tan fazla kişi ölmüştü. Düşündükçe dehşete kapılırım hala. Biz Türkler bir maç için bile can vermeye hazır insanlardık. Tevekkili değil, bir ay sonra Ekim ayında 6. filo karşıtı mitingler yüzünden İstanbul'u ziyaret eden Amerikan subaylarını Yeşilköy'e helikopterlerle taşımışlardı ihtiyaten. Bu arada NATO'ya hayır haftası düzenleyenler, İstanbul'un fetih yıl dönümünde Ayasofya'da namaz kılmak isteyenler, özel okullar devletleştirilmelidir diye yürüyüş yapan solcular hiç eksik olmuyordu sokaklardan. Her gün bir arbede bir yürüyüş vardı. Aynı yıl ilk kez bir öğrenci ilahiyat fakültesinde başörtüsü giymekte direnecek, fakülte boykota gidecekti. Kerim, memlekette siyasi gerginlik her uçta böylesine tırmandırılırken doğdu bir bahar günü. Kerim, saadet çocuğu. Kerim, Mayıs gülleriyle birlikte geldi bana. Yüreğimdeki isyan duygularına ve kedere karınca kararınca su serpti. Karnımdaki yolculuğunda benim sıkıntılarımı, endişelerimi hissettiyse bile bunu yüzüne aksettirmemişti. Güleç bir bebekti. İstanbul'da doğan ilk çocuğumdu ve üstelik Ataman Kliniği gibi köşkten bozma, yüksek tavanlı odaları aydınlık ve ferah, her odasında muhteşem bir çini sobası ve balkonu bulunan, bir klinikten çok bir evi andıran bir yerde dünyaya gelmişti. Neşeli bir ortama, daha da çok neşe ve sevinç katarak. Bu doğumda sadece annem değil, ailemin tüm fertleri yanımdaydı. Annem, babam, amcam, dayım, teyzelerim, eniştelerim, yengelerim, kuzenlerim, kuzinlerim. Dolup dolup taşıyordu odam. Çiçekleri koyacak yer bulamıyorduk. Aynı gün kolejden arkadaşım Birsen de Kemal'ini doğurmuştu. Ataman Kliniği bu yüzden 3 gün boyunca kolejlilerin de buluşma noktası oldu. Kerim'in doğumunun ertesi günü annem Mete ile Ali'yi getirdi hastaneye. Çocuklarım beşiğinde yatan kedi yavrusu büyüklüğündeki insancığa hayretle baktılar. Mete elini uzatıp yanağına dokunurken anneannem "Elin temiz mi oğlum?" diye sordu. "Anneanne, ben Kerim'i Mete ile Ali için doğurdum. Onları eğlendirsin, meşgul etsin. Yeni köye geldiklerinde oynayacakları bir kardeşleri olsun da canları sıkılmasın diye. İstedikleri gibi dokunurlar, karışma lütfen," dedim. Mete kocaman mavi gözleriyle bana baktı. "Sahi mi?" dedi. "Yatağa otur da kucağına vereyim kardeşini." Ali ile yan yana oturdular. Mete kollarını uzattı, bebeği kollarına verdim. "Bu bebek sizin. Bu bebek Mete'nin. Bak, onun kucağında duruyor. Bana da yap bir tane," dedi Ali. İçimden "Allah yazdıysa bozsun," dedim. Ama Allah'ın o an beni değil, Ali'yi dinlemiş olduğuna inanmak zorundayım. Boşuna dememişler Allah çocukları duyar diye. Kerim de ağabeyleri gibi doğumunun 3. gününde sünnet olduktan sonra evimize döndük. Bahçemizde güller fışkırmıştı. Annem Kerim'i "Güllerle gelen gül yüzlü bebeğim" diye seviyordu. Benim yüreğimde de uzun zamandan beri ilk kez bir çiçek açmıştı nihayet. Gece uykuya dalmadan önce ve sabah gözümü açtığımda ilk işim mahkemeyi düşünmek, Mehmet'e, annesine ve avukatına giydirmek olmuyordu artık. Rüyalarımda Mehmet'i Çin işkencelerine tabi tutmuyor, sille tokat dövmüyordum. Onu evin altındaki kalorifer dairesine kapatıp aç ve susuz bırakarak ölüme terk etme hayalleri kurmuyordum. Bir sonraki celseye daha 2 ay vardı ve ben ilk kez duruşmaya 2 gün kalana kadar mahkemeyi hiç düşünmeme kararı almıştım. İyi gelmişti bana yeni bebek. Bu nedenle Kerim'e Saadet Çocuk adını taktım. Kanlı Pazar. Kerim bana saadet getirmişti ama Türkiye'ye huzur getirmeye gücü yetmemişti. 27 Mayıs darbesiyle siyasi haklarını kaybeden Demokrat Partili siyasetçilere siyasi haklarının geri verilmesinin tartışıldığı yıldı 1968. Bu konu gerginliklere yol açmış, uzun uzun tartışılmış ve nihayet yılın son günü Adalet Partisi'nin kongresinde hakların iadesi kabul edilmişti. Neyse, bir sorunun hayırlısıyla üstesinden gelindi derken yeni sorunlar filiz vermişti. Aksaray'daki küçük tiyatroda Devri Süleyman adlı oyun oynanırken oyuncularla seyirciler 40-50 kişilik bir grubun taşlı sopalı saldırısına maruz kalmışlardı. Solcular da boş durmamış, Amerikan Büyükelçisi Robert Comer'in Türkiye'ye gelişini protesto için sokağa dökülmüşlerdi. Hatta daha da ileri gidilmiş, Amerikan Büyükelçisi'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyareti sırasında öğrenciler tarafından arabası yakılmıştı. Yetmezmiş gibi Cumhuriyet tarihinin en uzun grevlerinden biri olan Sümerbank grevi başlamıştı. Türkiye diken üzerindeydi. Yurdun pek çok yerinde Amerikan 6. filosunun İstanbul'a gelişini protesto eden gösteriler yapılıyordu ki 16 Şubat günü olanlar oldu. Olacakları Bugün gazetesinde yazan İslamcı yazar bir gün önceden haber vermiş meğer. Büyük fırtına patlamak üzeredir. Müslümanlar ile kızıl kafirler arasındaki topyekün savaş kaçınılmaz olmuştur diye yazmış. Çünkü biliyormuş ki ertesi gün solcu öğrenciler ve işçiler emperyalizmi protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda toplanacaklar. Demek ki gazete yoluyla hedef gösterme daha o yıllarda başlamış ülkemizde. Taksim'e uzak mahallelerde yaşayan her şeyden habersiz İstanbullular o akşam radyolarından ve ertesi günün gazetelerinden öğrendi olanları. Beyazıt Meydanı'nda toplanan solcu grup saat 2 sularında yürüyüşe geçerek sırasıyla Sultanahmet, Sirkeci, Karaköy ve Tophane'ye gelmişlerdi. Gümüş suyundan yukarı çıkarak Teknik Üniversitesi'nin önünde mola vermişlerdi. Aynı saatlerde gericiler de Beyazıt ve Dolmabahçe camilerinde toplanmaya başlamışlar ve ellerinde demirleri ve sopalarıyla Taksim Meydanı'nı kuşatmışlardı. Gümüş suyunda nefeslenen solcular Taksim'e 400 kişilik bir öncü grup yollamayı doğru bulmuştu. Öncü grubun meydana girmesiyle kan gövdeyi götürmüştü. Sopalar, demirlerle saldıranlar, cihat eyler gibi insafsızca dövmüşlerdi öğrencileri. Canını kurtaranlar sıra selvilere ve kazancı yokuşundan aşağı doğru kaçışmışlardı. Sonuç 2 ölü, yaklaşık 200 yaralıydı. Genç sinemacılar grubu bu vahşetin filmini çekip devlet televizyonuna göndermişti. Ama o yıllarda tek bir televizyon kanalı vardı. Henüz Hürriyet Havarisi'ne dönüşmemiş olan Başbakan Süleyman Demirel filmin gösterimini yasaklatmıştı. Kan göletlerinin oluştuğu, parçalanmış giysilerin, sahipsiz ayakkabıların sağa sola saçıldığı, su ve kan içindeki meydanın resimlerini görebilmiştik ancak. Kanlı pazardan benim belleğime yapışıp kalan gazetelerin birindeki bir fotoğraf karesiydi. Bir gericinin elinde bir bıçakla saldırdığı, tekmelediği genç yerde kıvranırken, toplum polisi hiçbir müdahalede bulunmadan olayı seyrediyordu. Belki de muhafazakar kelimesine duyduğum alerjinin ardında bu ve bunun gibi resim kareleri yatıyordur. Çünkü 70'li yıllardan itibaren dayağı hep solcular, devrimciler yedi. Kendini muhafazakar diye tanımlayan dayakçılar ister derin ister sığ olsun devlet tarafından hep kollandı. Ben bu olaydan çok etkilenmiştim. Hatta gereğinden de fazla, çünkü yine karnım burnumdaydı, dördüncü bebeğimi bekliyordum ve haliyle hassastım. Esen arkadaşım hala derdimi dinliyor, duruşmam bir yandan devam ediyordu. Çocukları tam zamanında evlerine dönmeleri için eskisi gibi sık boğaz etmiyordu babaları. İyi havalarda çocukları annem getirip götürmeye başlamıştı Yeniköy'e. Hava yağmurluysa ben Narmanlı'ya alıyordum onları. Akşam babalarının evine bırakmak üzere ama baba evindeki düzen çok bozulmuştu. Mehmet'in evliliğinde fırtınaların estiği haberi yayılıyordu. Çocuklarımı bıraktığım ev bir yuva olmaktan çıkmış, girenin çıkanın belli olmadığı bir bekar evine dönüşmeye hazırlanıyordu yine. Bir sabah Esen'e uğradığımda ne olacak Mete ile Ali'nin hali diye sordum. Bu durumda çocuklarım tamamen dadı eline mi kalacaklar? Bitmeyecek mi bu mahkeme? Hakimle konuşsan, güldürme beni Esen. Ayşe, o da bir kadın neticede, bir anne. Samimiyetle anlatsan, paraca hiçbir beklentin olmadığını bilse, bundan emin olsa, hakimin odasına girmek yasak. Odasına girme zaten, evine git. Adresini nereden bileyim? Ondan kolay ne var dedi. Söyle bana adını. Söyledim. Sen evine git, ben öğrenip sana haber vereceğim dedi Esen. Telefon rehberine mi bakacaksın? Bulacağım işte, uzatma. İki gün sonra sabahın 7'sinde Taksim'e giden minibüsteydim. Taksim'den bir başka dolmuşla Eminönü'ne geldim. Sultanahmet'te yürürken yağmur çiseliyordu. Tedirgindim ama korkmuyordum. Beni kovarsa geri dönerdim, kaybedecek bir şeyim kalmamıştı. Çocuklarımı kaybetmiştim zaten. Elimdeki adrese bir daha baktım. Babaannemin evinin yakınlarında olmalıydı hakimin evi. Adliye binasının arka sokaklarının birindeydi muhtemelen. Yolda birini durdurup sordum. Yanılmışım. Divan yoluna daha yakınmış. Yağmur hızlanmıştı. Evi bulduğumda iyice ıslanmıştım. Eski bir binaydı, karanlık ve küf kokulu apartman girişinde ışığı yaktım önümü görmek için. Bir kat yukarı çıktım, zilin yanında soyadını okudum. Zile bastım, saat tam 7:30'du. Az bekledim, kapının gerisinde ayak sesleri duyuldu, aralandı kapı. Buyurun, kimi aradınız? Aa, siz şey değil misiniz? Bu da nesi bu saatte? Evime ne cüretle geldiniz? Üzerinde pazen sabahlık, alnının tam üzerinde 2 adet bigudi, ayağında terliklerle kapıda duruyordu hakim. O kapıyı yüzüme kapatırken ayağımı kapının içine soktum, elimi kapının yanına dayadım. Yalvarırım, beni bir kere olsun dinleyin. Bakın, ta Eminönü'nden beri yürüyorum. Bir soluklanayım hiç olmazsa. Pardesümden taşan karnıma, kafama yapışmış ıslak saçlarıma baktı, yana çekildi. İçeri girdim. Tahminimden çok daha yoksul bir evdi. Odaların açıldığı karanlık taş holde bir kahvaltı masası kurulmuştu. Demlik masanın üzerinde duruyordu. İçeriden sigaranın sebep olduğu, amcamın öksürüğünü hatırlatan bir erkek öksürüğü duyuldu. Leş gibi sigara kokuyordu ev. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Masanın etrafında duran iskemlelerden birine çöktüm. Hakim hanım, efendim, duruşmalarda kendimi anlatamıyorum. Eminim bana atfedilen suçlara siz de inanmıyorsunuzdur. Ben size buraya bir teminat vermeye geldim. Son celsede karşı tarafın avukatı benim çocuklarımı babalarından nafaka koparmak maksadıyla istediğimi söyledi. Çocuklarımı verin, tek bir kuruş istemiyorum. Ne nafaka ne başka şey. Okul paralarını da, yemek masraflarını da vermesinler. Lütfen hakim hanım, bakın, babalarının yuvası sallantıda. Bu çocuklar hep dadı elindeler. En iyi dadı dahi bir annenin yerini tutabilir mi? Yalvarırım size, bana inanın. Çay içer misiniz diye sordu. İçerim. İçeri gitti. Az sonra başından bigudileri çıkarmış olarak elinde bir acem bardağıyla geri geldi. Masada duran çaydanlıktan çay koydu bardağa. Şeker, bir tane. Şekerliği uzattı. Doğum ne zaman diye sordu. Nisan sonu dedi doktor. Allah tamamını erdirsin dedi. Allah bu duruşmayı da tamamını erdirecek mi bir gün? Bakın kızım, size kızım diyorum. Şey etmezsiniz değil mi? Benim size haksızlık yaptığımı zannediyorsunuz. İçeriden hem öksürmeler hem de bir ince inleme sesi geliyordu. Kanserli annesinin sesi olabileceğini düşündüm. Muhtemeldir ki size haksızlık yapmak durumunda kalacağım. Çünkü elimdeki delillere bakarak karar vermek zorundayım. Karşı taraf sizi pek çok şeyle suçluyor. Bir köpek ısırma durumu var. Hastaneden kuduz iğnesi yapıldığına dair rapor almışlar. Bu geçerli bir delildir mesela. Hakim hanım, evimde perde asıyordum. Çocuklar benden habersiz köpeği çözmüşler. Sevişmelerde bulundu diye yazmışlar layihaya. Eşim evde değildi, ben de delil getiririm. Askerdeydi. Asker mi kocanız? O sırada askerliğini yapıyordu. Onlar sürüyle şahit getiriyorlar. Hepsinin dedikleri kayda geçiyor. Şiddetli ithamlar var, şahitler var. Hakimler kanaatle değil, deliller ve şehadetlerle karar verirler. Ben size haklı çıkarsam bir üst mahkeme bozar. Siz de babaya ithamlarda bulunun. Şahitler getirin. O sizi içiyor diyorsa siz de ona içiyor deyin. Başka suçlamalarla üstüne gidin ki benim elim kuvvetlensin. Bakın, bunları masumiyetinize inanmasam söylemem. Suç işliyorum şu anda. Bilmem anlatabildim mi? Onun yaptığı gibi yalancı şahit getirin diyorsunuz bana. Ben size söyleyeceğimi söyledim. Çok acı çektiğinizi görüyorum. Hamilesiniz üstelik. Niye geliyorsunuz her duruşmaya kızım? Kocanız, yani eski kocanız hiç geliyor mu? Benim gözüne bakmaktan utanacağım kimse yok. Size son sözüm şudur. Şahitleriniz onlarınki gibi konuşsunlar. Çayınız bitti. Şimdi gidin artık Ayşe Hanım. Kalktım. Teşekkür ederim dedim. Yağmur durmuştu. Gülhane Parkı'nın önünden Sirkeci'ye doğru yürümeye başladım. Zavallı, zavallı kadın dedim içimden. Zavallı hakim kadın. Kim bilir o kanser ilacı kaç uykusuz geceye mal oldu sana. Gözlerindeki merhamet kıvılcımını görmüştüm. Annemle, Sabahat teyzemle, Bülent dayımla bir toplantı yaptık. Yalan söyletebileceğimiz tek bir dostumuz yoktu. Kimseye Mehmet için şunu söyle, bunu söyle diyemeyecektik. Bırakın yaşlı başlı insanları, ben okul arkadaşlarıma dahi böyle bir teklifte bulunamazdım. Betin gelmişti mesela duruşmama, benim ne kadar iyi bir anne olduğumu anlatmak için. Ama bunlar hakime yetmiyordu. Söylemişti işte kadın. Mehmet'i kötülemem lazımdı. Sadece anneannemin arkadaşı Fehime teyze, ben ne isterseniz söylerim demişti. Ne dedirtecektim peki? Hakimi çok etkileyecek bir şey bulalım. Çok içer mi diyelim mesela? Yok, daha şiddetli, ezber bozan bir şey. Erkekliği ile ilgili. Anla işte. Fehime teyze, duymamış olayım. Bu adam benim çocuklarımın babası. Onun şahitleri sana o diyorlar ama. Söyletme beni şimdi. Sen onun çocuklarının anası değil misin? O yapsın. Ben yapmayacağım. 12. ayrımın sonu. Sayfa 108. Devamı 13. ayrımda.